Sağlık Rotası.
Sağlık Rotası'ndan merhaba. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu canlı yayınında sizlerleyiz efendim. Takvimler Cuma'yı ve saatler Türkiye'de 10.30'u gösteriyor. Teknik yönetmenimiz Özkan Özdenkuş, program yapımcımız Ceyda Nuray Kıygı. Dünyanın dört bir yanından sesimizin, yüreğimizin ulaştığı herkese sevgiler, saygılar gönderiyoruz. Bizi her cuma Türkiye saatiyle 10.30'da TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan, 17.05'te TRT Memleketim FM'den ve aynı saatlerde TRT Dinle uygulamasından dinleyebilirsiniz. Programa dair soru, görüş ve önerilerinizi sosyal medya hesaplarımızdan iletebilirsiniz. Sağlık Rotası'nda ne konuşuyoruz? Programda Türkiye'de sağlık turizmini, sağlık alanında sunulan hizmetleri, hastalıkları, tedavi yöntemlerini ve bilimsel çalışmaları alanındaki uzman isimlerle ele alıyoruz. Bugün dünya genelinde başta kanser olmak üzere birçok hastalığın gelişmesinden sorumlu olan tütün kullanımı ve tütün dumanına maruziyeti ele alacağız. Stüdyo konuğumuz Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği Genel Başkanı ve Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Şule Akçay. Mikrofonda ben Yeşim Sert Karaaslan. Sağlık Rotası başlıyor efendim. Sayın hocam, İlk olarak dünyada ve Türkiye'de tütün kullanımı ve dumana maruz kalan kişi sayısı için bir veri var mıdır? Buradan başlayalım. Her yıl kaç kişi tütüne bağlı gelişen hastalık nedeniyle hayatını kaybediyor?
Elbette. Dünyadaki ülkelerde Dünya Sağlık Örgütü'nün önerdiği çalışmalar istatistiksel analizler için yapılır. Türkiye'de bunların içinde ve bilinen o ki dünyada 1.3 milyar kişi tütün ürünü kullanmakta. Yani bu sigara ve en çok tüketilen sigara olduğu için sigara özelinde konuşulur ama tütün ürünü geniş bir yelpaze.
Evet.
Ki son dönemde artık başka tütün ürünleri de maalesef pazara çok girdi. 1.3 milyar kişi. Ölüm rakamlarına baktığımız zaman da Türkiye'de esasında çok yüksek bir oranda tütün tüketiliyor. Yaklaşık 90 bin, 100 bin kişi her yıl sigaraya bağlı hastalık nedeniyle kaybediliyor. 17 ila 20 milyon erişkinde, 15 yaş üstü erişkinler, 15 yaş kabul ediliyor buradaki sınır olarak, 18 değil. 17-20 milyon kişi de tütün ürünü kullandığı biliniyor. Türkiye'de küresel yetişkin tütün araştırmaları ve küresel gençlik tütün araştırmaları bu analizlere ulaşıyor. Bunu da Türkiye İstatistik Kurumu yapıyor. Yani son derecede bilimsel ve doğru bilgiler bunlar. Ve 90-100 bin kişi
Ve bunlar aktif kullanan kişiler. Bunun yanı sıra biraz sonra programımızda değineceğiz aslında. Bunun dışında tütün dumanına maruz kalan pasif dünyada, içiciler var değil mi hocam?
Dünyada kaç kişi ölüyor diyelim. Her yıl 8 milyondan fazla kişinin kaybedildiği biliniyor. Dediğiniz gibi 7 milyonu aktif kullandığı için, geri kalan 1.2 milyon kadarı da pasif dumana maruz kaldığı için kaybediliyor. Ve yaklaşık ömürden 20 yıl alıyor. Yani ortalama yaşın bugün 75-80'lerde olduğunu düşünürsek bu erişkinler 55-60 yaşlarda kaybediliyor. Tütüne bağlı hastalıklardan herhangi birisiyle.
Yani aslında üstüne para vererek, evet, kendi ömrümüzü aynen kısaltarak, aynen böyle öyle bir şeye aynen kendimiz öyle bilinçli olarak sebep oluyoruz değil
tüketicisini
mi hocam?
Tüketicisini öldüren ve legal olarak satılan tek ürün diyebiliriz.
Evet.
Öyle.
Çok acı. Maalesef. Çok acı bir gerçek.
Öyle.
Sayın hocam, bir sürü hastalıktan sorumlu olduğunu söyledik. Gerçi toplum olarak da bazı hastalıklara aşinayız kulağımızdan ama bir kez altını çizmek adına tütün ve tütün dumanına maruziyet hangi hastalıkların gelişiminden sorumludur?
Biliyorsunuz ben göğüs hastalıkları uzmanıyım. İsterseniz akciğer penceresiyle
çok
başlayalım.
Çok sevinirim hocam.
KOAH, yani kronik obstrüktif akciğer hastalığı, tıkayıcı akciğer hastalığı nefes darlığıyla kendini gösterir. Bronşitik formunda öksürük balgam ön plana çıkar. KOAH gelişiminde birebir sorumlu. KOAH'ın tanımında bile vardır. Sigara tüketen kişilerde kronik şikayetlerin varlığında tanısaldır. Bu direkt öyküden tanıya gidilir. Test yapmasanız bile. KOAH birebir sigarayla ilişkilidir. Ve KOAH'ın tedavisinde hatta en ucuz ve en etkili yöntem sigaranın bırakılmasıdır. Öncelikle.
Evet.
Diğer ilaçlara geçmeden önce. Astım yine aslında genetik yatkınlıkla oluşan bir hastalıktır. Astım çocuk yaşlarda da olur. Ailede eğer astım tanısı almış kimse varsa o çocuk astıma yakalanabilir ama astım tanısı alan kişilerde astım ataklarının gelişmesi, astım ataklarının sıklaşması. Direkt birebir ilişkili değil ama dolaylı olarak astımın iyileşememesi sigarayla ilişkilidir birebir. Tabii ki kanserlere gelirsek akciğer kanserinin birebir sigara sorumlusudur.
%100 sorumlu oldu etken.
Kesinlikle öyle. Gırtlak kanseri, yani aslında oral mukozadan itibaren bütün epiteli harap ettiği için gırtlak kanseri ve akciğer kanseri birebir sigarayla ilişkilidir. Bir de çok iyi bilinmeyen ama birebir ilişkili olduğu bir diğer kanser türü de mesane kanseridir.
Hı hı.
Metabolitleri, yani atılırken artık ürünleri mesaneden, idrardan geçer. O da mesanede kanser gelişimine neden olur. Akciğer kanseri demişken aslında bazı yanlış inanışlar var. İşte ben ince, nikotini az, katranı az ürün tüketiyorum. Derin bir şekilde çeken kişiler için bugün akciğer kanserinin bir sürü hücre tipi var. Yani küçük hücreli dışı adenokarsinom, hani bunlara çok girmeye gerek yok ama bütün hücre türleri birebir sigara tüketimiyle ilişkilidir. Sigara içenlerin yaklaşık %10-15'i akciğer kanseri diye biliniyor. Ama bunun tersi daha ürkütücü. Akciğer kanserlerinin %90-95'i sigara içen kişiler.
Evet, çok yüksek.
Korkunç
bir rakam.
Korkunç bir rakam gerçekten.
Sayın hocam, tütün kullanımında cinsiyet ve yaş oranlarına ilişkin bir veri var mıdır? En çok mesela ergen, şimdi şöyle bir şeyi düşünecek olursak aslında halk sağlığı açısından bakıldığında da hedef tabii ki herkesin sigara ve tütün ürünlerini bırakması ama kullanıcıdan ziyade, yani bağımlıdan ziyade aslında gençler ve yeni başlayanları engellemek çok büyük önem
evet.
taşıyor. Sigaraya başlama yaşlarına baktığımız zaman bununla ilgili bir veri var mıdır? Hangi yaşlar daha kritiktir, daha risklidir?
13-15'e kadar inmiş durumda. Bir kere denemeyi kastetmiyoruz bunu. Yani sigara içme düzenli. Dünya Sağlık Örgütü diyor ki günde bir tane sigara tüketen sigara bağımlısıdır. Yani
evet.
Bu sıklık bu. Her gün düzenli tüketen kişiye sigara bağımlısı olarak adlandırılıyor. Ve 13-15'e kadar inmiş durumda bu maalesef şu anda. Ama şu anda belki birazdan tekrar genişleterek konuşacağız. Elektronik sigara türlerine de gençler ulaşabiliyor.
Evet, birazdan
yasak olduğu
değineceğiz.
Halde ama ulaşılabiliyor. Esasında 4207 sayılı yasamızda hem 97'de hem
Türkiye'de
2008'de
yasak.
Türkiye'de 18 yaş altına sigara
Evet.
satmak yasak. Dal satmak zaten yasa gereği yasak. Paketle satılması gereken bir ürün. Ama bu çocuklar, istatistikler onu gösteriyor ki bu ürünlere ulaşabiliyorlar. Net olarak ulaşabiliyorlar. Bu hakikaten çok üzücü bir şey.
Şimdi hemen sözünüzü kestim. Çok özür diliyorum hocam. Şunun da altını çizmekte fayda var. Türkiye açısından baktığımız zaman sağlıklı dönüşümle birlikte dumansız hava sahalarının oluşmasıyla hem de sıkı bir denetim süreçleri vardı. Ciddi anlamda hukuki olarak da bir takım yasaklar, düzenlemeler getirildi.
Doğru.
Ve dünyaya Türkiye önce oldu
örnek
bu konuda.
Örnek oldu tabii.
Örnek oldu Dünya Sağlık Örgütü tarafından da. Ama buradan dinleyicilerimize de şunu hatırlatmak lazım. Her şey yasalarla, her şey cezalarla mümkün değil.
Tabii.
Devlet üstüne düşen sorumluluğu evet yerine getiriyor ama içmeyeceğiz. Bilim
Aynen öyle.
insanları bu ürünün ne kadar zararlı olduğunu söylüyor. Yani kısırlıktan kansere, kalp hastalıklarına kadar bir sürü hastalıktan sorumluyken hükümetler de devreye girerek bir takım yasal düzenlemeleri hayata geçiriyorlar. Ama bundan sonrası artık tamamıyla bireysel farkındalığa kalıyor, değil mi hocam?
Çok doğru söylüyorsunuz Yeşim Hanım. Şimdi şu uygulamadan yeri geldiği için söz edelim. Bir aplikasyon var, Yeşil Dedektör.
Evet.
Siz ortamda eğer sigara içme yasağının delindiğine tanık oluyorsanız aplikasyonu indirin ve oradan bulunduğunuz yere direkt bildirin. Denetleme ekipleri çok kısa süre içinde
bunu ben
geliyorlar.
birebir kendim yaşadım.
Evet.
Kapalı bir spor merkezi,
Evet.
gençlerin gittiği bir
Evet.
merkezde kül tablaları vardı. Ben uyardım işletmeyi ama kesinlikle kaile almadılar. Hemen dediğim gibi ben bildirimde bulunduktan sonra çok kısa süre içerisinde denetime gelindi. Hemen afişler asıldı ve işletmeye ceza verildi. O
Anne.
yüzden buradan sevgili dinleyicilerimize de hatırlatmada bulunalım.
Evet.
Çocuklar geleceğimiz, yarınlar bizim.
Evet.
Hem temiz bir dünya hem
Evet.
sağlıklı bir gelecek bırakmak için elimizde böyle bir imkan var. Lütfen kurallara uyulmadığında harekete geçelim.
Aynen öyle. Dediğiniz doğru. Genel toplum bilinci. Bakın bu yasa meclisten geçerken siyaset üstü, partiler üstü bir yasa olduğu için bütün partiler tarafından desteklendi. Yani inanın bu en ufak bir politik yönü olmayan,
Kesinlikle
tamamen
öyle.
sağlığın korunması amacıyla yazılmış bir yasa. Ve herkes aynı oranda, aynı yürekle destekledi. Dolayısıyla vatandaşların da bunu yoğun desteklemesine ve işbirliği yapmasına çok ihtiyaç var. Bu yasanın uygulanabilir hale gelebilmesi için. Kapalı ortamlarda dumansız havanın aslında korunduğu çok yer var. Biliyorsunuz yani bu AVM'lerde içilmiyor.
Evet.
Zaten toplu taşımlarda tarihe karıştık kesinlikle içilmiyor. Bir tek kafe, bar ve restoranlarda 2008'den sonra güzel korunmaya başlanan yasa şu anda biraz gevşedi.
Biraz denetimlerin
Oralarda
artırılması
biraz
tavsiyesinde
ilgi
bulunuyorsunuz.
alanımızı oraya yönlendirmek lazım. Oralarda denetimler artarsa ve vatandaş da anlattığımız şekilde duyarlı davranırsa esasında bu sorun hakikaten halledilir. Başında söylediğiniz gibi bakın 6 tane Dünya Sağlık Örgütü'nün tütün kontrolü için önlemi var. Empower ilk harflerinden
Evet.
oluşmuş ve 6'sını da aslında ülkemiz yasal düzenlemelerle uygular durumda. Ve Dünya Sağlık Örgütü gelişmiş tütün yasası nedeniyle ülkemizin Sağlık Bakanlığı'na ödül verdi.
Kesinlikle
Yani
öyle.
bunlar hakikaten
Örnek
şey değil,
gösterildi dünyaya.
örnek bir yasaya, eksiği olmayan bir yasaya sahibiz. Ama bunu koruyabilmek bizim görevimiz, çocuklarımızı özellikle. Üç ayak dediniz, haklısınız, bir başlamanın engellenmesi. Bunu yapmamız lazım. En iyi polis annedir diye bir geçen sene şey yaptılar, kampanya yaptılar, bağımlılık grubu. Gerçekten evde annelerden başlar, çocukta ne değişiklik varsa hisseder. İkincisi, içenlerin bıraktırılması, üçüncüsü çevresel duman maruziyetinin önlenmesi. Bu üçünü bir arada gerçekleştirirsek esasında tütünle ilgili mücadelemizde çok önemli yollar kat ederiz.
Kesinlikle hem sağlığımızı korumuş olacağız hem sağlık açısından bütçeye çok korkunç bir
Tabii.
hastalıkların tedavisine
Tabii.
para harcanıyor.
Doğru.
Bunların da önüne geçilmiş
Doğru.
daha güzel parklar için, çocuklarımız için bu
Doğru.
paralar aktarılabilir.
Sağlık yönünü söylediniz. Ekonomik ve sosyal yönünü tartışsak onu da saatlerce tartışabiliriz. O da ayrı bir boyutu.
Bu da
Haklısınız.
ayrı bir katkı sağlıyor.
Evet.
Sayın hocam, peki son gözlemlerinize baktığınız zaman çalışmalarda bunu gösteriyor. Biraz önce gençler için altını çizmiştiniz ama kadınlarda da kullanım oranı
Yüksek.
artmış durumda değil mi?
Maalesef öyle. Şimdi çok yeni. 9 Şubat biliyorsunuz Dünya Sigarayı Bırakma Günü'ydü. Ondan hemen bir hafta önce de Dünya Sağlık Örgütü raporunu yetiştirdi ki hani herkes kendi ülkesinde bunu görebilsin diye. Biz aslında Avrupa bölgesinde konumlandırılan Dünya Sağlık Örgütü'nün grafiklerinde öyle bir ülkeyiz ve Avrupa'da kadınlarda sigara içme oranları diğer dünya bölgelerine göre daha yüksek. Yani %20 şu anda. Yüksek bir rakam bu. Erkeklerimiz de giderek azalmakla birlikte kadınlar ve gençler de artıyor. Bu
Peki bunun etkisine baktığımız zaman benim aklıma iki şey geliyor aslında hocam. Birisi kadının sosyal yaşamda ve iş dünyasında
Evet.
hızlı bir yükselişe, bir
Evet.
performansa kavuşmuş olması ve sigaranın bunun bir aracı olarak görülmesi, böyle bir algı yanılmasından mı ibaret? Bir
Tamamen öyle.
ikincisi de sektör. Programın başında siz söylemiştiniz, şimdi yavaştan oraya da gireceğiz. Artık bildiğimiz geleneksel sigaranın dışında aslında estetik görünümü olan janjanlı diyebiliriz tabiriyle böyle güzel, renkleri farklı, tatları farklı olan bir takım ürünler piyasaya sürmeye başladı. Bunlar da gençler ve kadınlar arasında bir ilgiye mi sebep oluyor dersiniz?
Tamamen algı yönetimi, çok haklısınız. Cazip hale gelip onu o şekilde servis etmek belki de ekonomik özgürlüğünü kazanmış, entelektüel düzeyi yükselmiş kadınlar için bir araç olabiliyor ve satın almak istiyorlar. Böyle bir durum var. Geleneksel sigaralar azalırken elektronik sigaralar veya diğer işte o janjanlı dediğimiz ürünlerin satışı artıyor. Kadınlarda Avrupa'da niye artıyor da aynı şekilde yorumlamışlar. O bölgedeki kadının ekonomik özgürlüğü ve topluma iştiraki katılımı daha yüksek oranda. Dolayısıyla sigara içme davranışı o kadınlar için bir doğal rutin halinde görülebilir, %20. Yani sadece ülkemizde değil, genel Avrupa'da %20 diye bir oran vermiş durumdalar. Hedef esasında 2025'e kadar tüm dünyadaki oranın %10'a kadar indirilmesiydi. Ama araya o kadar fazla
Covid salgın dönemi
girdi ki, afet girdi, salgın girdi vesaire. O hedef 2030'a kadar uyarlandı. 2030'da tüm dünyada %10'un altına inmesi hedefleniyor. 2030'a da ne kaldı şurada, değil mi? 6 sene kaldı.
Çok az.
Ama şu anda ülkemizdeki total oranı söyleyeyim ben size, %31. 3 kişiden biri sigara içiyor. Çok yeni. Dünya Sağlık Örgütü'nde de, Türkiye verilerinde de bu çok yeni tarihli gözüküyor. Erkeklerde bu oran %37, %40'larda, kadınlarda %20. Yani aslında hedef grup, tütün endüstrisinin hedef grubu
kadınlar ve çocuklar.
Evet.
Peki hocam, sigaranın zararlarından bahsettik. Sigarayı bırakmak isteyen bir kişi nasıl bir yol izlemeli? Bıraktığı zaman organlarında nasıl bir değişiklik oluyor bilimsel anlamda?
Evet.
Hani bıraktıktan 2 ay sonra ya da belli bir süre sonra hızla bir iyileşme süreci başlıyor mu hocam?
Şimdi nasıl bir yol izlemeli? Artık Türkiye'de Alo 171 diye bir hat var, biliyorsunuz.
Evet.
Ve orada tütün kontrolü konusunda eğitilmiş memurlar var. Ve onlar da gerçekten kişinin ilk andaki öyküsünü alıyorlar. Ve onun sigara bırakma konusundaki motivasyonunu yükseltiyorlar. Eğitilmiş oldukları için aslında tütün kontrolü eğitimi standartizedir. Herkesin ortak mesaj vermesi lazım. Ve bu da zaten Sağlık Bakanlığı tarafından sertifiye ediliyor. Tütün kontrolü eğitimi almış herkes sertifikasyonla bu eğitimi veriyor. Alo 171 Türkiye genelinde size en yakın sigara bırakma polikliniğini de işaret ediyor. 470 tane Türkiye'de sigara bırakma polikliniği var. Az değil. Düşünün.
Tamamıyla ücretsiz.
Tamamıyla ücretsiz. Hizmet alınıyor ve eğer gerekli görürse hekim, ilaçları da ücretsiz veriyorlar. Gerekli görürse, bakın, her sigara bırakma ilaçla yönetilir dememeye çalışıyorum. Öyle değil. Sigara bırakmanın ne tür yararları var? Esasında bu çok iyi biliniyor. Bakın, 10-15 sene kişi eğer sigaraya bağlı bir hastalığa yakalanmadan bırakmışsa, sağlıklı bir şekilde bırakmışsa, 10-15 sene içmediği noktada hiç içmeyenlerin riskine iniyor, hastalanma riski.
15 yıl aktif kullanan bir kişi bıraktıktan sonra sıfırlanıyor diyebiliyoruz.
Diğer istisnası da hiç sigaraya bağlı bir kronik hastalık gelişmemişse. Yani KOAH'sa bu hayat boyu KOAH tedavisi gerektirir. Ama onun da iyileşme süreci hızlanıyor. Ataklar seyreliyor. KOAH'ın efendim evre 2 ise evre 1'e iniyor. Yani evresi bir alt evreye iniyor. Tedavide olumlu etkiler oluyor. Ama ilk günden itibaren bile kalp hızı normale dönüyor. Kan basıncı regüle oluyor, normale dönüyor. Hipertansiyon hastalarının çok yüksek bir yüzdesi sigara içiyorlar. Bıraktıktan sonra da kan basınçları otomatik normale dönüyor. Belki ilaç ihtiyacı bile ortadan kalkıyor. Kardiyologlar da bunu bize çok güzel anlatıyorlar. İlk günde bile kan dolaşımında, çünkü karbonmonoksit alıyor sigara içen kişi. Karbonmonoksit aldığı için bu hemoglobine bağlanıyor. Yani oksijen düzeyini çok olumsuz etkiliyor.
Hocam, cilt rengi bile açılıyor değil mi?
Aynen öyle.
Diş sağlığında da çok etken sanırım.
Dünya Sağlık Örgütü bir sene bir mutant göstermişti. Tepeden tırnağa sigara içen kişide ne olur diye. Bakın, gözleri, beyinde inmeler, kalbe, akciğere, bacak damarlarına, mesaneye, ellere, cilte verdiği etkileri şematize etmiş. Görseniz ürkeceğiniz bir fotoğrafla karşı karşıyasınız. Evet. Sigara mutant yaratabiliyor. Aynı kişide birden fazla sorun da oluyor. Yani bir tanesini seçip geri kalanlara dokunmuyor değil. Hem kalp hastalığı hem KOAH'ı gelişen, sigara içen çok sayıda insan var. Dolayısıyla dediğiniz gibi cilt rengi, bayanlar için bunu işlemek lazım. Bayanlar için üretkenliğin azalması, sterilizasyon riski. Yani gebeliğin geç oluşması, güç oluşması, belki oluşamaması. Ve erken yaşlanma belirtileri. Osteoporoz, kemik erimesi. Özellikle motivasyonla hangi noktadan biz yaklaşsak Hesabını hekim bu noktada yapar. Şöyle bir cümle var. Sigara bırakma tedavisi terzi işidir, konfeksiyon işi değildir. Yani kişinin kendi özel durumuna göre yaklaşırsınız. Evinde çocuk büyütüyorsa çocuğa duman altı olmaması konusuna yaklaşırsınız. İşte gebe kaldıysa karnındaki bebeğe zarar vermesin diye bıraktırırsınız. Kişinin özel durumu neyse bireyselleştirerek yaklaşıp ona göre siz gerçekleri iletirsiniz. Bu ilettiklerinizin hiçbiri de yalan değil, felaket tellallığı değil. Söylediklerinizin hepsi birebir bilimle dokümente edilmiş doğrular, gerçekler ve bir şekilde motivasyonunu sağlarsınız. Sonrasında da motivasyon sağlandı ama nikotin yoksunluğunu yoğun yaşıyor. Sigara içmemek onu çok yoruyor ve buna ilişkin pek çok yan etki görüyor. O zaman ilaç tedavisiyle de yoksunluk semptomlarını baskılamaya çalışırsınız. İlaç tedavisi ürkütmesin, 6-8 hafta. Daha uzun değil. Yani çok kısa süre veriliyor ve 6-8 haftada kişi zaten hem sigarasız bir hayata
kavuşuyor. Ama buna hekim karar veriyor.
Hekim karar veriyor. Sigara bırakma tedavisi uygulayan hekim karar veriyor. 2-12 haftada belirgin işte vücut kısımları iyi kanlandığı için nefes darlığı, yürüme mesafeleri artıyor. Hasta daha rahat mobilize oluyor, daha rahat egzersiz yapar hale geliyor. Bağışıklık sistemi zaman içinde gelişiyor. Bir yılın sonunda akciğerler hakikaten belirgin sağlıklı hale geliyor. Koroner kalp hastalığı riskleri yaklaşık yarıya kadar iniyor. Derken 10 yılın sonunda da akciğer kanseri riski, koroner arter hastalığı riski, KOAH riski hiç içmeyen sağlıklı bir bireyin düzeyine iniyor. Dolayısıyla hakikaten bunlar hani Sağlık Bakanlığı'nın da bu yılki bildirisi, deklarasyonu bu yönde. Biz her sene bunu zaten ilgili kişilere veya kendi hekim camiamıza da derslerle anlatıyoruz. Durum böyle.
Peki farklı bu saydığımız yöntemlerin dışında başka uygulamalar var mı? Bazen duyuyoruz alternatif bir takım yöntemler diye. Bunların da sigarayı bırakmaya bir etkisi var mıdır hocam?
Aslında onlar etkisi bilimle kanıtlanmış yöntemler değildir. Ve sigara bırakma hekim tarafından yönetilmesi gereken bir yaklaşım gerektirir. Çünkü sigara içimi bağımlılık bir hastalıktır. O yüzden hekim kontrolünde olmayan, sadece hani o anlamda bir gelir elde etmek amacıyla girişilen, sigara bırakma yöntemleri olarak da servis edilen yöntemlere tevessül edilmemesi lazım.
Buradan uyarıda da bulunmuş
olalım.
Bunu
çok net. Etkisi bilimle kanıtlanmamış alternatif yöntemleri biz önermiyoruz, desteklemiyoruz.
Sayın hocam biraz önce tütün endüstrisinden bahsetmiştik. Çeşitli ürünler de ortaya sürüyorlar diye. Ve burada bir takım iddialar da var. Bu bazı ürünlerin aslında geleneksel anlamda kullanılan sigara ya da nargile en çok bilinenleri. Bunlar kadar zararlı olmadığı yönünde bir takım iddialar var. En yetkili ağızdan bu iddialara cevaplamanızı rica ediyorum.
Neyse artık hani literatürde bununla ilgili yayın sayısı arttı da daha net konuşabiliyoruz. Önceki senelerde daha ilerleyen dönemde göreceğiz diyorduk. E-sigaranın ve ısıtılmış tütün ürünlerinin kesinlikle çok zararı var. Ve hep diyoruz sigara kronik hastalıklara neden olur. Bu e-sigara türevleri aynı zamanda akut sorunlara da neden olur. Akut ve kronik bir arada. İçindeki o sıvı pille çalışıyor ve eğer bir patlama veya infilak etme söz konusuysa ağız ve ciltte geri dönüşümü olmayan büyük skarlar yaratan yaralara neden oluyor. O sıvının içindeki toksik maddeler akciğere inhale edildiğinde yani derin çekildiğinde akciğerde akut akciğer hasarı evali. Elektronik sigara ilişkili akut akciğer hasarı
kısaltılması. Şimdi hemen onu soracağım. Elektronik sigara kullanımına bağlı olarak gelişen yeni bir hastalık tanımlandı ve literatüre girdi hocam.
Doğru.
Elektronik sigara kullanımı da dünya genelinde bir arttığı için doğru. O yüzden altını çizelim bu konunun. Olur. Belirtileri nedir? Nasıl bir hastalıktır
olur
bu?
Şimdi aslında 2020'de tanımlandı. Yani bir genç 17 yaşındaki bir çocuğun akut akciğer hasar nedeniyle kaybedilmesi ve öykü derinleştirildiğinde diğer nedenler olmadığı tanı da anlaşıldığında bunun evali olduğu düşünüldü. Yani evali ismi o dönemde kondu. 2020, 4 yıllık. 2021'de de Dünya Sağlık Örgütü artık böyle bir hastalığın varlığını kabul edip ICD kodlamasında bir hastalık kodu olarak kod verdi. Evali diye bir hastalık var. Biz de yeni yeni tanıyoruz. Son 90 gün içinde elektronik sigara ve türevlerini kullandıysa, başvuran kişide öksürük, balgam, nefes darlığı gibi şikayetler varsa. Ayrıca bu ürünler gastrointestinal şikayetlere neden oluyor. Yani bulantı, kusma gibi şikayetlere neden oluyor. Oksijen düşeceği için baş ağrısı yapabiliyor. Birden fazla semptom, birden fazla sistemi ilgilendiren şikayetle gelebiliyor. Akciğer grafilerinde iki taraflı yaygın yamasal dediğimiz, o COVID zamanında çok kullandık ya buzlucan, öyle görünümler oluyor. Her iki akciğerde birden tutuluyor. Bütün bunlar işte bakteriyel bir zatürre olmadığı kanıtlanıyor. Diğer testlerle diğer hastalıklar ekarte ediliyor ve sonuçta tanı geliyor, EVALI'ye dayanıyor. EVALI tanısı konuyor ve solunumsal destek gerektiriyor. Oksijeni düşüyor kişinin, hatta entübasyona kadar gidebiliyor. Yüksek doz oksijen vermek gerekiyor.
Ve bu genç hasta elektronik sigara kullanımına bağlı EVALI hastalığı olarak literatüre giren hastada yaşamını yitirdi değil mi hocam?
Evet, maalesef kaybedildi. Seriler var artık. Ya olgulardan ziyade seriler var.
Ki 17 yaşında çok genç bir hastaydı.
Genç. Evet, onunla başladı bu tanı. Yani en azından bildiğimiz kadarıyla diyelim. Böyle bir hastalık var.
Peki buradan bir mesaj vermek gerekirse hocam, geleneksel tütünlerin dışında elektronik sigara ya da farklı adlandırılan ürünler, tek cümleyle net bir cevap vermeniz gerekirse, sağlığa zararlı mıdır? Zararı ne noktadadır?
Kesinlikle çok zararlıdır. Bütün sistemleri etkiler. Yeni belgeler, bilgiler, literatür destekli bir şekilde bunu gösteriyor. Onun için ulusal ve uluslararası ilgili otoriteler, sivil toplum kuruluşları ve sağlık otoriteleri her noktada bunu aynı oranda dillendirir.
Bunun içerisine aromalı ürünler de giriyor, aynen değil mi
öyle,
hocam?
Aynen öyle. Isıtılmış tütün ürünleri ve e-sigaralar diye ikiye ayrılıyor. Onlar da kendi aralarında bilmem kaça ayrılıyor.
Evet.
Çok fazla çeşidi var. Evet, kokmuyor. Evet, aromalı. Evet, tadı güzel vesaire.
Ama hepsi zararlı.
Hiç öyle bir şey yok. Hepsi zararlı. İnanın, keyif veren ama zararlı olmayan çok fazla başka formüller bulunabilir insan hayatında. O yüzden net olarak zararlı.
Sayın hocam, Türkiye'yi ele aldığımız zaman sağlıkta hem sağlık altyapısı hem nitelikli personeli anlamında gerçekten bölgesi değil dünyada önemli bir noktada. Değerli bilim insanlarımız yurt dışında çok önemli makalelere imza atıyorlar. Önemli çalışmalarında içerisinde yer alıyorlar. Tütün kullanımı sonucu gelişen hangi hastalıkların tedavisine yönelik Türkiye'ye hasta başvurusu oluyor hocam? Sağlık turizmi kapsamında.
Yani dediğiniz gibi sağlık turizmi, örneğin ben Başkent Üniversitesi'ndeyim, bizde de yurt dışından gelen hasta çok. KOAH için geliyorlar, astım için geliyorlar, kanser için geliyorlar. Ben hani tek başına akciğer kanseri demek istemiyorum. 20 farklı organ kanserine neden olduğu için tüm kanser tedavileri için geliyorlar. Ciltte yarattığı olumsuz etkilerin tedavisi için bile geliyorlar ilgili branşlara. Sağlık turizmi için bu grup çok fazla geliyor. Ama şunu da vurgulamak istiyorum. Bütün hekim arkadaşlarım, sadece göğüsçüler değil, öykü alırken hangi detaya da dikkat ediyorlar? Sigara içiyor musun? Elektronik sigara içiyor musun? Bunlar anamnez almak, tansiyon ölçmek, nabız ölçmek kadar rutin geliyor. Tabii sağlık turizmi için geliyor.
Hocam çok teşekkür ediyoruz.
Ben
aslında
teşekkür
bu
ederim.
Konuyu ele aldığımızda saatlerce sürecek olan farklı aslında başlıklar var. Katıldığınız için tekrar teşekkürlerimizi sunuyoruz size.
Ben teşekkür ederim.
Sayın dinleyiciler, bugün Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği Genel Başkanı ve Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Şule Akça'yı ağırladık. Tütün ve tütün dumanına maruziyetin sağlık üzerine etkilerini ele aldık. Sayın Akça'ya bir kez daha katkılar için teşekkür ediyoruz. Ben Yeşim Sert Karaaslan, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu, TRT Memleketim FM'de yayımlanan Sağlık Rotası programında haftaya tekrar birlikte olmak dileğiyle efendim. Sağlıcakla kalın. Rotanız sağlık olsun.
Sağlık Rotası.